gerçekten. Oysa adımız ve uğurumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ikinci iş gününde işte yine buluştuk. Siz de bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sadece antik kentlerde yetişen endemik bitkiler de mevcut. Biz de bu endemik bitkilerle ilgili olarak araştırmacı yazar Hasan Torlak'la stüdyomuzda güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Amerika Bilimde İlerleme Derneği tarafından Bilimde Diplomasi Ödülü'ne layık görülen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zehra Sayers telefon hattımızda olacak ve detayları alacağız. Ve dünden kalanlar köşemizde her salı olduğu gibi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak ve bu hafta Osmanlı İmparatorluğu döneminde çevre anlayışını ve bilincini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bir an bazen sever gibi
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Araştırmacı yazar Hasan Torlak bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, endemik türlerle, bitkilerle ilgili daha önceki yayınlarımızda Sayın Torlak'la konuşmuştuk. Bugün de gerçekten çok ilginç bir konuya değinecek Sayın Torlak. Endemik bitkilerin evet Türkiye'de çok fazla olduğundan haberdarız geçtiğimiz programımız sebebiyle, ancak antik kentlerde yetişen endemik türler hakkında çok fazla bilgimiz yoktu. Bugün biraz bu konuyu detaylandıralım istedik. Daha doğrusu antik kentlerle endemik türlerin nasıl bir bağlantısı, nasıl bir ilişkisi var? En çok onu merak ediyoruz.
Evet. Bitki deyince aklımıza hemen herkesin dağların başında ve kırlarda yetiştiği algısı oluşur. Ancak öyle endemik bitkilerimiz, nadir türlerimiz var ki bunlardan önemli bir kısmı antik kentlerde yetişir. Yani kültürel bir değerimiz, bir arkeolojik noktamız, aynı zamanda bir flora zenginliğimize de ev sahipliği yapmış olabilir. Bunun tabii keşfi, ilk Anadolu'ya gelen batılı botanikçilerin antik kentlerden başlamaları, flora incelemelerine. Onlar aynı zamanda antik döneme de ilgi duyan insanlardı. Hı hı. Ve dolayısıyla antik eserleri incelerken botanik uzmanı oldukları için orada gördükleri yeni türleri ilgilerini çekti. Yeni türleri keşfettiler ve genelde o keşfettikleri türlere de antik kentlerin isimlerini verdiler. Ondan esinlendiler. Bu türler arasında öyle türler var ki antik kent dışında yetişmeyen bazı nokta türlerimiz var. Antik kent aynı zamanda o antik kente özgü endemik bitkiyi de korumaktadır. O antik kent dışında o bitki dünyanın hiçbir yerinde doğal olarak yetişmemektedir. Bu çok büyük bir zenginlik. Neden? Çünkü batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri ve diğer dünya ülkelerini incelediğimiz zaman Türkiye'deki kadar antik kent zenginliği hiçbir ülkede yok. Avrupa'nın tamamındaki endemik bitki türü sayısından daha fazla tür sayısı Türkiye'de var. Dolayısıyla bir antik kent veri tabanımız var. Büyük bir kültürel zenginlik. İkincisi, bu veri tabanının üzerine ekleyebileceğimiz bir endemik bitki zenginliğimiz var. Bu zenginlikleri üst üste koyduğumuzda bazı antik kentlerle bazı nokta endemik bitkiler çakışmakta.
Örtüşüyor, değil mi?
Çakışmakta. Antik kent dışında yetişmeyen endemik bitkilerimiz diye bir konu ortaya çıkmaktadır. Örnek verelim. Ülkemizin en ünlü antik kenti Efes antik kenti. İşte buraya gelen batılı botanikçiler oraya gezerken, Efes'i gezerken bir de bakmışlar bir çan çiçeği. Nerede bu çan çiçeği? Antik kentin duvarlarında, tapınak duvarlarında. Masmavi çiçekleri Mayıs-Haziran ayında çiçekleniyor. Bir bakmışlar bu dünyada başka bir yerde yetişmiyor. Dolayısıyla Efes antik kentine özgü buna Efes'in çan çiçeği diyelim demişler. Ve Campanula Efesiae demişler buna. Bilimsel adını da Efes'ten almış ve Efes antik kentinde yetişen
Efes
bitki.
Antik kentinde bu yaz gezme şansına sahip oldum. Eğer şu bilgiyi bilseydim inanın arardım.
Tabii ki.
Arasam hangi mevsimde görme şansım var?
Mayıs ve Haziran ayında mavi çiçekli duvarlarda dahi kireç taşı duvarları seven, tapınak duvarlarını seven bir bitkidir. Çok da gösterişli güzel çiçekleri vardır. Efes'te sadece Efes çan çiçeği yetişmez. Tehlike altında bir başka çan çiçeği daha var orada. Dolayısıyla hem yaygın türler hem de tehlike altında nokta türler antik kentlerde yetişebilmekte. Örneğin antik kente özgü olmamakla birlikte Hititlerin başkenti Hattuşaş'ta Türkiye'ye endemik yaklaşık 40 endemik bitki vardır. Bu endemik bitkilerin bir kısmı da Hititlerin kendi kültürlerinde kullandığı, mesela sabun otu ile ilgili duası vardır. Hititlerin Hattuşaş'ta sabun otu da yetişir. Orada bir çöven bitkisi yetişir. Hititler çövenden yiyecek yaparlar. Belki de o dönemde o endemik bitkilerden sabun ve çöven elde etmişlerdir. Hatta uğruna 38 gün bayram yaptıkları çiğdem çiçeğinin endemik bir türü Ankara çiğdemi yine Hattuşaş'ta yetişir. Tabii Hattuşaş'takiler yaygın endemik bitkiler. O kadar lokal türler var ki o antik kent eğer tahrip olursa oradaki yetişen o bitki de yok
gider.
Olacaktır. Hı hı. Örneğin Antalya'nın ülkemizin en zengin endemik bitkisine sahip ilimiz Antalya'dır. Aynı zamanda muazzam bir arkeolojik ve antik kent zenginliği vardır. Antalya'da Faselis antik kentimiz var. Kemer'in hemen batısında. Faselis'te keşfedilen ve bilimsel ismini de oradan alan bu antik kent dışında yetişmeyen bir orkidemiz var. Ophrys fasaliana, fasalis orkidesi, sarımsı çiçeklerini bahar aylarında açan bir çiçeğimiz. Aynı zamanda bu antik kent dışında yetişmeyen, o kalıntıların arasında bulunan bir de mürdümük bitkisi var. Buna da Latrus fasalitanus demiş bilim adamları. Yani fasalis mürdümüğü. Yani antik kent iki endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. İkisi de tehlike altında. Antik kentte eğer arkeoloji ile ilgili müdahalelerde, yanlış müdahalelerde bulunulursa bu bitkiler de yok olabilir. Nasıl yanlış müdahaleler bulunabilir bu antik kentlere? Ot temizliği. Kazı yapmadan önce ot temizliği yapılır antik kentlerde. Eğer bu nadir türler bilinmezse, bunlar da zehir veya başka araçlarla yok edilirse, ya kültürel zenginliği ortaya çıkarıyorum kaygısıyla yapılan şeyler bunlar, oradaki nadir türlerimiz de yok olabilirler. Dolayısıyla antik kentlerdeki endemik bitkilerin, lokal türlerin neler olduğu bilinmesi lazım. Aksi takdirde siz bir kültürel unsuru restore edeyim, kurtarayım derken
endemik türü,
oradaki oraya özgü bir türü yok edebilirsiniz. Yine Phaselis antik kentinde bunun gibi nokta türler olmakla birlikte Phaselis antik kentinde 20 endemik bitki vardır. Yaygın olanlarla birlikte. Dolayısıyla çok zengin. Bazı Avrupa ülkelerinin endemik bitki sayısı 20'yi geçmez. Sizin bir antik kentinizde 20 endemik bitkiniz var. Bunların da önemli bir kısmı lokal, oraya özgü. Bu ne kadar büyük bir zenginlik.
Evet.
Aynı şekilde Antalya'da Perge'de bir havacıva otu vardır ve 1845'te ilk defa oradaki tiyatro duvarlarında keşfedilmiştir. Havacıva sadece oraya, bir antik kentleri seviyor bu havacıva. Başka yerlerde yetişmeyi sevmiyor, o insan kalıntılarında yetişmeyi seviyor. Havacıva antik dönemde ne işe yarıyordu biliyor musunuz? Antik dönem kadınları havacıvadan elde ettiği kırmızı boyayla dudaklarını ve yanaklarını makyaj malzemesi olarak kırmızıya boyardı. Dolayısıyla aklımıza şu geliyor. Burada yetişen bitkiler, antik kentlerde yetişen bitkiler acaba kültürel nedenlerle mi orada korundu? Veya korunmasa bile oradaki bitkiler, günümüzdeki o lokal türler antik dönemde nasıl kullanıldı? Aklımıza bunun gibi sorular gelebilir.
Ama şu anda hala görebiliriz bu bitkileri, değil
görebiliriz.
Mi? Korunmuş bugüne kadar.
Görebiliriz. Ancak tabii daha bilinçli olarak da bunların korunup onun oraya özgü nadir bir tür olduğu da tabelalarla yazılması gerekir.
Hepsi yazılı değil.
Değil. Şu anda öyle bir uygulama yok. Hiçbir antik kentte bu şekilde bir örnek yok ama yapılması gerekir. Çünkü biz aynı zamanda kültürü koruyoruz. Onun yanında doğasını da koruyoruz. Bakın lokal türleri de koruyoruz diyebilmemiz lazım. Yine Adana'dan Adana'ya bağlı Osmaniye ilinde Harun Reşit Kalesi vardır. Bu kaleye özgü ve bu kale dışında yetişmeyen bir çiğdem var. Adana çiğnemi. Crocus adenensis demiş bilim adamları. Adana çiğdemi. Dünyada sadece o kalede yetişiyor. Kale orayı, onu koruyor. Dolayısıyla çok da güzel, hoş, dekoratif bir çiçek. Çok da tehlike altında. Kale giderse o da gidecek.
O da gidecek. Peki o kaleyi neyini seviyor? O kireç taşı falan demiştiniz. Hani o tarz sevdiği bir nokta mı var?
Bazı bitkiler kireç taşının duvarlarda yetiştiği, kireç taşı bitkilerin çok sevdiği bir malzeme. Bunun dışında tabii orada kültür toprağı var. Diğer yerlerden ayrı. Mesela bir kazalana gittiğinizde siyahtır toprağı ve küllüdür. Dolayısıyla bunun içindeki azot, insan atıklarından oluşmuş, binlerce yılda beri oluşmuş azot bazı bitkileri cezbeder. Ama daha önemlisi, antik kentlerde yetişebilmesinin, orayı tercih etmesinin nedeni şu. Orayı tercih etmiyor. Oraya sıkışıp kalıyor bitki. Çünkü niye? Dışarıdaki alanlar otlatma baskısı, ilaç baskısı, insan baskısı dolayısıyla tahrip oluyor. Ancak antik kentlerimiz ve kalelerimiz korunduğu için kültürel koruma doğal korumayı da getiriyor. Dolayısıyla biz kültürel korumaya borçluyuz. Çoğu bu bitkilerimizin, antik kent bitkilerimizin bu zamana kadar gelebilmesi. Ama dışarıda kaç tane lokal tür yok oldu bu zamana kadar onu bilmiyoruz. Dışarıdaki insan baskısı dolayısıyla her anda yeni türler yok olma riski altında. Antik kentlerimiz ve kalelerimiz bu endemik bitkilerimizi korumaktadırlar. Diğer bir örnek Alanya Kalesi. Alanya Kalesi'nde 6 endemik bitki yetişir. Çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla ve dünyada sadece bu kaleye özgü bir çakşır veya efelek de denilen bir bitkimiz vardır. Ferula durani olarak adlandırılır ve çok tehlike altındadır bu bitki. Dolayısıyla kale aynı zamanda bu bitkimizi de korumaktadır. Diğer endemik bitkiler bu kadar tehlike altında değil, dışarıda da yetişebiliyor. Ama kaleye özgü bir türümüz söz konusu. Mesela Anamur Antik Kenti'nde Adana pancarı yetişmektedir. Tehlike altında bir türdür. Adana pancarından yöre halkı yemek yapabilmektedir. Hı hı. Dolayısıyla antik dönemde de şunu hayal edebiliriz. Antik Anamur insanı Adana pancarından yemek yapıyordu diyebiliriz. Mesela Troya. Çok ünlü bir antik kentimiz. Dünyada sadece Troya'ya özgü, çok nadir. En son bilgiler 5 bireyi var diye kayıtlarımızda var. Troya pancarı. Troya pancarı sadece Troya antik kentinde değişir. Başka yerde değişmez. Bu 5 birey korunmazsa veyahut elle sayılabilecek düzeydeki bu az sayıdaki endemik bitki korunmazsa o bitki, o tür dünyadan yok olacaktır. Yine benzer şekilde Amasya Kalesi'ne özgü, dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen Amasya burç zarifesi. İsmini de o burçtan almış, kaleden almış. Bakın burç zarifesi demiş botanikçiler.
Zarif bir çiçek anladığım kadarıyla.
Evet, bilimsel de Ersimim Amasyanum demişler. Ama biz burç zarifesi demişler. Güzel de bir isim koymuşlar. Bunun dışında örneğin Muğla'da Labranda antik kentimiz vardır. Milas ilçesi sınırlarında. Bu antik kentte 10 endemik bitki vardır. Bunlardan 2 tanesi tehlike altındadır. Bu tehlike altındaki bitkilerden biri bir siklemen bitkimizdir. Siklemen mirabile denen ve tehlike altında olan bir bitkimiz. Bu bitkimizin özelliği çiçekleri Hindistan cevizi gibi kokar. Ama ay, tehlikededir. Evet. Bakın ne kadar ilginç bir şey değil mi? Bir antik kente gidiyorsunuz, bir çiçeğini kokluyorsunuz, Hindistan cevizi kokusu alıyorsunuz. Evet. Ve bu tehlikede ve orada oraya sığınmış halde. Yine o antik kentte bir kara hindiba bitkisi, yemek yapılan, işte halkımızın baharda topladığı bitkilerin bir endemik türü yine tehlike altında. Yine o antik kentte yetişir. İkisi de tehlike altındadır. İşin ilginç tarafı şu. Bu iki endemik bitki de antik dönemde Karyalı yani Muğla kökenli Tanrıça Hekate'nin sembolü olan bitkilerdir. Bakın nasıl bir bağlantı.
Evet.
Değil mi? O yöre aynı zamanda o bitkiler o tanrıçaların da oluşturuyor. Veya o doğadan o tanrıçalar çıkıyor. Evet. Bazı endemik bitkiler gerçekten hep antik kenti severler. Antalya'nın eski adıyla anılan bir loğusa otu var. Bunun adına bilim adamları Aristolochia adalica, Adalya'dan geliyor. Bu endemik bitki sadece dünyada Antalya ve Muğla'ya özgü. Antalya'daki 4 antik kentte, Muğla'da da 1 antik kentte yaşıyor. Bu kadar antik sever bir bitki, antik dönemi seven bir bitki.
Yine o dediğiniz gibi o toprağından, taşından mı acaba o besin kaynaklarını
büyük ihtimalle, alıyor? Büyük ihtimalle öyle veyahut şöyle dışarıda bir şey var. Bir insan baskısı ama
oraya saklanmış.
Ama ayrıca da antik kentinde bir cazibesi, onu cezbeden oradaki kültür toprağı olabilir, oradaki kireç taşı olabilir veya kullanılan bir malzeme olabilir. Bunlar ayrıca bir tabii raporlaştırılıp tezlere konu olması gereken şeyler. Ama biz sadece bunu bir tespit ediyoruz. Dolayısıyla şunu diyoruz. Bir antik kente gittiğinizde sadece kültürel tapınaklar veyahut kalıntılar görmeyeceksiniz. Türkiye için söylüyorum bunu. Aynı zamanda bu ülkeye özgü, hatta bu ülkenin antik dönemi, uygarlıkları ve antik kentlerinden ismini alan endemik bitkilerini göreceksiniz. İki eşsiz şeyi göreceksiniz yani bir antik kente gittiğinizde. Birincisi dünyada sadece bu ülkeye özgü bir antik kalıntı veya antik kenti göreceksiniz. Ayrıca da o antik kentin kültürün temelini oluşturan endemik bitkimiz. Yani doğa kültürel mirasın kökü olan, onu yaratan, onu doğuran bir doğal mirası da aynı yerde görebileceksiniz.
Son olarak korumayla ilgili de birkaç cümle rica ederim. Çünkü sanıyorum artık bu bizim korumamızdan, yani halk olarak, toplum olarak bizim korumamızdan çıkıp asıl yetkililerin koruması gereken bir duruma gelmiş durumda sizin anlattığınız
tabii ki,
kadarıyla.
Tabii ki. Şu anda Anadolu'nun, ülkemizin hem antik kentleri hem de doğal endemik bitkileri, lokal türleri devletin koruması altında. Dolayısıyla devletin koruması altında bu iki farklı veri tabanı. Birincisi kültürel veri tabanı, ikincisi doğal veya endemik veri tabanı. Bu iki veri tabanının birleştirilmesi gerekiyor. Birleştirildiğinde iki farklı disiplin, iki farklı yetkili odak, güç, devlet gücü işbirliğini gerektiren bir unsur bu. Ne yapılacak? Antik kentlerdeki o veri tabanı, bilinen veri tabanı ortaya konacak ve orada kazı yapılacaksa ve bir proje geliştirilecekse devlet diyecekse ben bunun kültürünü korurken buraya özgü lokal türleri de koruyacağım. Yani bunları yok etmeden hem kültür hem arkeolojisini koruyacağım hem doğasını koruyacağım. Bu muazzam ve eşsiz, dünyada eşi olmayan bir zenginlik. Zaten endemik bitkilerimiz ve antik kentlerimiz eşsiz zenginlikler. Ama ayrıca bunların birbirinin üstüne binmesi işte muazzam bir iki kat. Yani eşi olmayan, dünyada bir benzeri olmayan zenginlik. Böyle bir koruma anlayışı geliştirmesi
de. Sayın Torlak, ben de bundan sonra hani bireysel olarak eğer bir antik kenti ziyaret etmeye gittiğimde yalnızca sizin dediğiniz gibi o tarihi güzel dokuyu değil, aynı zamanda oradaki bitkileri de muhakkak çekip fotoğraflarını hepsini incelemek istiyorum. Evet. Gerçekten çok ilgi çekici.
Çok güzel olur.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
katkılarınız
ederim.
Için. Antik kentlerde yetişen endemik bitki türlerinin de var olduğunu ve bunların korunma altına alınması gerektiği konusunda bizi aydınlattınız. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak bizlerle birlikteydi. Endemik bitkileri ama özellikle antik kentlerde yetişen endemik bitkileri konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Akıp giden sel gibi, esip geçen yel gibi, neden yoksun yanımda, bir sen yoksun. Arar gözler hep seni. Neden yoksun, neden yanımda yoksun, bir sen yoksun, bir sen yoksun. Sorar gönlüm hep seni. Bir gün gelip de karşıma çıkınca, başkası varsa dilinin ucunda, anlatma beni, ağlatma. Karşıma çıkınca, başkası varsa derinin ucunda, anlatma beni, ağlatma.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zehra Sayers var. Sayın Sayers, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bilim dünyası sizi yakından tanıyor projelerinizde, işlerinizde, çalışmalarınızla, ama dinleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak istiyoruz. Sizin sesinizden biraz anlatır mısınız? Kendinizden bahseder misiniz lütfen?
Tabii ilk önce programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Ben bir biyofizikçiyim. İlk önce fizik okuyup sonra biyoloji yönünde kendimi geliştirmeye karar verdim. Uzun yıllar yurt dışında çalıştım. İngiltere'de doktoramı aldım. İsveç'te, Almanya'da çalıştıktan sonra kurucu öğretim üyelerinden biri olarak Sabancı Üniversitesi'ne geldim ve çalışmalara burada devam ettim. Çalışma alanım daha ziyade biyolojik moleküllerin yapıları üzerine, X ışınları kullanarak bu yapıları çözmek üzerine çalışıyorum. X ışınları dedim, bu da beni bir yerde SESAME'ye getiriyor. Çünkü X ışınlarının, benim kullandığım X ışınlarını sinkrotrondan elde ederek çalışıyorum.
Şimdi SESAME deyince tabii algılaması biraz zor oluyor. Ama o bazı kelimelerin baş harflerinin birleşimi, yanlış bilmiyorsam. Lütfen detayını siz aktarın. Nasıl bir projedir? Bu SESAME projesinden bahseder misiniz biraz?
SESAME projesi Orta Doğu'da sinkrotron ışınımı üreten bir laboratuvar kurma projesi. SESAME ismi de aslında biraz uydurulmuş bir isim oluyor. Çünkü buna açıl susam açıl demek istemişler bunu düşünen arkadaşlar. Yani Orta Doğu'da birçok kapının açılması, hem bilimin gelişmesi açısından, hem bilim insanları arasındaki, farklı ülkelerden bilim insanları arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından SESAME ismi düşünülmüş. Bu bir sinkrotron ışınımı laboratuvarı. Sinkrotron ışınımı laboratuvarını çok büyük bir mikroskop gibi düşünebilirsiniz. Bu mikroskopta biyomalzemeden çimentoya kadar her türlü malzemenin yapısına atomik düzeyden daha büyük ölçüye kadar bakmak mümkün. Dolayısıyla bu laboratuvarda arkeologlar, biyologlar, mühendisler, malzemeciler birlikte çalışabiliyorlar. Aynı aletleri kullanarak çalışabiliyorlar.
Şu anda nerede bu laboratuvar?
Bu laboratuvar Ürdün'de ve bu laboratuvarın üyeleri de Türkiye, Ürdün, Mısır, İsrail, Pakistan, Filistin ve Kıbrıs.
Evet, dediniz ya SESAME, hani susam açıl susam açıldan geliyor diye. Aslında bildiğimiz kadarıyla Orta Doğu'da çok uzun süreli bir çalışmayla kurulan bir laboratuvar, ama sanki siyasi platformda bir araya, aynı çatı altında gelmesi zor ülkelerin bilim için bir araya gelmesi gibi bir oluşum aslında. Yani o açıdan ilişkiler anlamında da çok kıymetli, anladığımız kadarıyla, öyle mi?
Aynen öyle. Biz laboratuvarı anlatırken diyoruz ki bu ülkeler normalde aynı masa etrafında toplanıp birbiriyle her gün konuşan ülkeler değil. Ancak bilim çerçevesinde bunları bir araya getirip ortaya güzel bir ürün çıkarmak mümkün.
Evet. Şu anda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Biraz aktarabilir misiniz dinleyicilerimize?
Evet, SESAME bir yıldır, hemen hemen bir yıldır çalışmaya başladı. Burada yapılan deneyler, şöyle bir laboratuvar ki farklı üniversitelerden veya kuruluşlardan orada deney yapmak için başvuruda bulunmak mümkün oraya. Ve bu başvurular uluslararası bir komite tarafından değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeden geçenlerde orada araştırmayı sürdürebiliyorlar. Şu anda orada yapılan çalışmalar daha ziyade arkeoloji, çevre bilimleri, malzeme bilimi ve moleküler biyoloji uygulamaları alanında deneyler yapılmakta.
Üye ülkelerden bahsettiniz. Bu ülkelerin sayısı artırılabilir mi? Yine başvuruyla mı değişiyor o sayı?
Tabii, aslında bu ülkelerin sayısını arttırmak SESAME'nin amaçlarından bir tanesi. Hem oraya daha fazla bilim insanının katılımını sağlamak, hem de bu toplumu geliştirmek, SESAME toplumunu genişletmek açısından oraya başka ülkelerin katılımını da davet ediyoruz.
Örneğin kaç ayda bir toplanan bir kurul nasıl çalışıyor? Ondan da bahseder misiniz?
Tabii, SESAME Konseyi yılda iki kez toplanıyor, bir baharda bir yıl sonunda. SESAME laboratuvarına, laboratuvarın direktörüne başvurarak katılma isteği iletilebiliyor.
Öğrenci düzeyinde bir başvuru var mı, yoksa yalnızca ülkelerdeki üniversitelerin hocaları düzeyinde mi başvurular?
Genelde ülkelerin hocaları tarafından başvuruyor. Yani ülkelerdeki üniversitelerdeki hocalar tarafından, ama onlar tabii ki öğrencilerini oraya götürüyorlar. Yani genelde deneyleri öğrenciler yapıyorlar. Ama öğrencileri de engelleyecek bir şey yok. Kendileri bir öneride bulunmak isterlerse, bir proje önerisinde bulunmak isterlerse bulunabilirler.
Aslında çok güzel, gelecek nesillere bu oluşumun devamı için öğrencilerin de katkıda bulunuyor olması çok önemli. Sayın Sayar, son olarak şunu da sormak istiyorum. İlk kez bir Türk bilim insanına verilen bilimde diplomasi ödülüne de layık görüldünüz. Biraz da bu ödülden bahseder misiniz?
Tabii bu ödül 1992 yılından beri veriliyor. Amerika'da Bilimi İlerletme Derneği tarafından verilen bir ödül. Ve araştırmacı tek kişiye veya bir gruba veriliyor. Bizim SESAMİ konusundaki çalışmalarımızdan dolayı da 5 kişiye bir arada verildi. Ben o 5 kişiden birisiyim. Ve bu ödüle layık görülen kimseler genelde kendi alanlarında iyi oldukları gibi bilim ve diplomasi alanında da gelişmelere katkıda bulunmuş insanlar oluyorlar.
Ve ilk kez bir Türk bilim insanı aldı. Gerçekten gurur verici bir ödül. Tebrik ediyoruz değerli hocam. Saygılar sunuyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de ve verdiğiniz bilgiler için de tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zehra Sayar telefon konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sanma dişine göre bir anda aslan kesilirim yeri gelince. Aşk ayağa düşmüş bir oyun kimine göre. Bak olan sana olur beni kaybedince. Bu kalbimin amansız feryadı. Bu yalnızca aşkımın son çaresi. Vay sevebilene, vay aşk olsun. Sanma dişine göre bir anda aslan kesilirim yeri gelince. Aşk ayağa düşmüş bir oyun kimine göre. Bak olan sana olur beni kaybedince. Bu kalbimin amansız feryadı. Bu yalnızca aşkımın son çaresi. Vay sevebilene, vay aşk olsun. Yeah.
geriden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi yine bizimle birlikte hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Dünden Kalanlar köşemizde Osmanlı İmparatorluğu döneminde çevre anlayışını ve bilincini konuşacağız. Çevre deyince...
İki türlü aslında evet. Bahsediyoruz. Yani bir sosyal çevreden bahsediyoruz, bir doğal çevreden evet. Bahsediyoruz ama biz daha çok hani şu anda konuşacağımız şey daha çok fiziki çevre aslında. Hani daha önce demiştim bir Osmanlı'da temiz toplum anlayışı da var diye ama temiz toplum anlayışını başka bir programda anlatırız inşallah. Yani bu sefer biraz daha çevre anlayışı derken fiziki çevreye ağırlık verilecek şekilde. Tabii şimdi... Çevre ister istemez sanayileşmeyle, teknolojileşmeyle, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gündeme gelen konulardan bir tanesi. Ondan önce gündemde yok mu? Yani özellikle Tanzimat'tan sonraki düzenlemelere baktığımızda daha çok şehrin planlanmasına, temizliğine, korunmasına, çevrenin önem verildiğini görüyoruz ama ondan öncesinde de yine özellikle vakıflar yoluyla ve şehirlerde kadılar yoluyla bu işin aslında yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabii küçük olunca hani mahalleler küçük olunca mesela diyelim ki işte evinizin önünü temizleyin, dükkanlarınızın önünü temizleyin. Bütün o mahallenin temizliğinden aynı zamanda siz de sorumlusunuz sadece kendi evinizden değil mantığı olunca yani tabii ki bir takım düzenlemeler, nizamnameler her zaman şimdi de mesela bir takım kanunlar, tabii, yasalar tabii. Var. Ama artık şu son gelinen nokta gösterdi ki insanın kendi bilinci aslında çevreyi koruyan şey. Ve Osmanlı'nın bilinci bu konuda çok yüksek Osmanlı'daki halkın. Neden yüksek? Çünkü şöyle bir anlayış var. Allah bu yaşadığım çevreyi, bu nimetleri bana... emanet olarak verdi ve benim ona karşı sorumluluğum var. Yani sadece insanlara değil, benim aynı zamanda yaşadığım çevreye, hayvanlara, mekana da bir sorumluluğum var. Düşüncesi, anlayışı olunca otomatik olarak insanlarda tamam bunun dışına çıkanlar, bunu mutlaka yasayı çiğneyenler olmuştur. Ama çoğunluğa baktığımız zaman gerçekten bir temizlik anlayışının, bir çevre anlayışının olduğunu görüyoruz. Yani hayvanlara yardım konusunda düşünsenize yani bundan bahsetmiştim daha öncesinde de ama vakıflar konusu gelince hani tekrar söylemek istedim. Zaten hani bu balgam, tükürük, kan veya hayvan leşleri gibi bir takım şeylerin üzerine kül ya da kireç atarak hastalığın, pisliğin yayılmaması gibi bir takım önlemler vardı ama hayvan hastaneleri açılıyor yani. Bu son derece modern bir düşünce aslında o döneme bakarsak. Kuş evleri, basbayağı yani böyle Osmanlı'nın o ne diyelim iyilik tarafının göze görünür olduğu, incelikli taraflarının göründüğü noktalardır.
Zaten bütün mimari yapılarda da camilerde de hep o kuşlar
kuş
için özel
var,
yerler
evet,
yapılır.
Evet, aynen öyle. Bir ayrıca belki kuş evlerinden de bahsederiz.
Evet, güzel güzel olur.
Bir şeyde. Şimdi baktığımız zaman çevre tabii çok farklı alanları içeriyor. Mesela alt başlıkları ayıracak olursak belki mesela alanları, orman alanlarını, toprakları korumak, toprak tarım yapılan alanları, toprağı korumak yani bir anlamda. Dolayısıyla rastgele istediğim yere gideyim, tarım yapayım diye bir şey yok. Ormanlık alanı kesip tarım yapmak diye bir şey yok. Sonradan 19. yüzyılda maalesef bunun önü alınamadı. Yani bununla ilgili kesilip ormanlar tapu alınmaya çalışıldı ve bu bayağı bir ormanımızın yok olmasına neden oldu ama zamanında yani klasik dönem bakılırsa rastgele orman kesmek, rastgele ağaç kesmek yok. Cezası da çok büyük.
Evet. Talebe, hatta kelle gidiyor
evet,
değil mi?
Evet. Arz talep dengesi hep güdülüyor. Yani eğer kesilecekse de çürümüş ağaçlar, gerçekten işe yaramaz ağaçlar, hani ormanın da korunması adına, temizlenmesi adına bu tür ağaçlar kesiliyor. Rastgele kesinlikle kesilmiyor. Hatta özellikle ağaç dikmeye önem veriliyor. Neden? Bir taraftan tabii orman yeşil, temiz hava ama aynı zamanda mesela şehir güzel koksun diye özellikle kokulu ağaçların, çiçekli ağaçların ekilmesi öngörülüyor mesela, söyleniyor nizamnamelerde. Bir başkası mesela özellikle sanayi gelişmeye başladıktan sonra, bir takım işte fabrikalar kurulmaya başlandıktan sonra hava kirliliği bir ciddi sorun olmaya başlıyor İstanbul'da. Veya büyük şehirlerde hava kirliliğiyle ilgili sürekli nizamnamelerin, böyle düzenlemelerin çıkarıldığını görüyoruz. Özellikle işte kemik gibi, kömür gibi, bir takım işte farklı maddeler gibi maddelerin yakılmamasına dair nizamnamelerin gönderildiğini görüyoruz. Çünkü onların dumanı gerçekten çok ağır bir koku yayıyor. Hem nefes almak zorlaşıyor hem de şehre girdiğiniz zaman kokudan geçilmiyor yani. Yine aynı şekilde hava kirliliği, koku deyince mesela at nalınlama işiyle uğraşanlar mesela başka daha şehre uzak bir yerde işlerini yapmak zorundalar. Yani yine arabacılar rastgele şehrin herhangi bir yerine hayvanlarını bırakamazlar. Onlar için ayrılmış yerler vardır. Çünkü o kokacaktır. Evet. Yine balıkçılar gibi işte böyle et kasap veya deri işiyle uğraşanlar şehrin belli bölgelerinde, yani koku şehre yayılmasın, belli yerde kalsın diye mesela
lokasyon oluşturulmuş.
Evet, ona göre düşünülmüş mesela bu anlamda ve başka yere rastgele dükkan açmak, rastgele bunları atmak sokağa kesinlikle yasak. Bunları da sık sık uyarıyorlar zaten. Yani atıklarınızı şu şekilde atın, şöyle yapın, böyle yapın diye.
Çöp toplama nasıl?
Çöpçü subaşılar var. Subaşı sorumlu. Ama aynı zamanda çöpçü subaşı diye bir ne diyelim, görev tahsis ediliyor. Ve bu görev tahsis edilince de ayrıca çöplerini topluyor şehrin. Çöp çıkaran, çöp çıkaran diye bağırıyorlar. Yani çöpleri alacağım. Şimdi nasıl çöpçülerimiz belli saatlerde geliyor. Evet. O dönemde de belli saatlerde belli yerlere çöpler bırakılıyor. Yani rastgele herhangi bir yere bırakmıyorsunuz. O zaman da öyle belli yerleri var. Çöp çıkaran, çöp çıkaran diye bağırınca çöpler çıkarılıyor, toplanıyor. Tabii dediğim gibi duraklama dönemine girilmesiyle birlikte bu hizmetlerin de aksadığını ve şehrin maalesef zaman zaman o güzelliğinin bozulduğunu ve bununla ilgili şikayetlerin olduğunu görüyoruz. Yani zaman zaman mesela seyyahlar da bahsediyorlar. Yani eğer çok hani doğal güzelliği o kadar güzel ki, ama keşke işte yatılacak yeri olsa, gezilecek sokağı olsa, yenilecek temiz yemeği olsa, hani böyle tabii abartılıyor da olabilir gördükleri, alışkın olmadıkları bir şey olduğu için, ama gerçekten dükkanların önünden çöplerin alınması falan, işte pis suların sokağa atılması gibi veya işte denizin toprakla doldurulması, kirletilmesi gibi unsurlara zamanla çok dikkat edilmediği, devletin de vakıflar yoluyla yaptığı için bunları, vakıflar parasal anlamda, denetim anlamında son dönemde sıkıntılarla karşılaştığı için, tabii vakıfların işi birazcık sıkıntıya girince belediye de bunlara yetişemiyor. Böyle olunca birazcık açıkçası bu hizmetler aslında, evet, bu hizmetler sıkıntıya uğramış ve çevre konusunda ciddi, hani sürekli böyle arka arkaya emirlerin, nizamnamelerin yayınlandığını görüyoruz. Hani sırf bunları giderebilmek için bu anlamda. Bir başka nokta tabii su kirliliği. Özellikle mesela evlerin bile suların geçtiği yerler, su kanallarının geçtiği yere kurulmasını kesinlikle istemiyor. Padişahların bu konuyla ilgili özel fermanları var. Suların kirlenmemesi için üzerlerine künkler yapılması, yeni su kanalları açılması, eski su kanallarının temizlenmesi, kesinlikle işte şehrin suyunun sağlandığı yerlere pis su atılmaması, başka şeyler yapılmaması. Tabii yani su, çünkü şehrin neredeyse hayat damarı.
Evet.
O yüzden su kirliliğine de çok önem veriliyor. Yine biraz önce bahsettik. İşte çeşitli esnaf sayısı da artınca, İstanbul'un nüfusu da artınca göçlerle, ister istemez bu anlamda herkes denize çöpünü boşaltıyor. Bunlara yönelik mesela suyun kirlenmemesi ya da kirli suların sokağa atılmaması, denize dökülmemesiyle ilgili uğraşılıyor. Yine bir başka nokta mesela bataklıkları kurutmak. Özellikle şehrin çevresindeki bataklıklar, çünkü sadece tarım alanlarını tehdit etmekle kalmıyor. Hayvanlara zararı var. Aynı zamanda hastalıkların büyümesine neden oluyor bu tür bataklıklar. Bunların kurutulmasıyla ilgili mücadeleler yapılıyor. Yine bir başka nokta şehirlerin planlanması. Yani mesela diyelim ki bir evin avlusunu görecek şekilde, pencereleri o tarafa bakacak şekilde ev yaptırmıyor. Yani her ev sokağa farklı yönden bakıyor. Birbirinin, çünkü mahremiyet çok önemli. Mesela hiçbir evin kapısı doğrudan sokağa açılmıyor. Önce avluya, yani siz bir evin kapısını çaldığınızda aslında öncelikle avluya girmiş oluyorsunuz. Yine mesela erkek ve kadın geldiğine size işaret edebilmek üzere farklı tokmaklar konulmuş. Yani kadının çalacağı tokmak biraz daha zarif ses çıkarırken erkeğin çalacağı tokmak daha zarif. Ona göre hani içeridekine şu demek, ona göre hazırlan gel kapıya, namahrem geliyor gibi. Dolayısıyla bu anlamda çevre düzenlemesinde bu evin mahremiyetine çok önem verilmiş. Ama aynı zamanda mesela yine biraz önce bahsettiğimiz gibi toprak alanlarının, tarım alanlarının rastgele iskanı açılmamasına, rastgele ev yapılmamasına, ormanların kesilerek ev yapılmamasına ya da mesela diyelim ki hayvan otlaklarına ev yapılmamasına. Yani çünkü bunlar aynı zamanda ekonomiyi de devam ettiren unsurlar olduğu için siz rastgele binalaşma yaptığınızda bunun sonuçları bütün herkes için çok ağır olacaktır. Ve sık sık mesela son dönemde şeyi görüyoruz. Eğer bu şekilde ağaç kesilmeye devam edilirse şu an bakmaya kıyamadığımız işte şehrimizin ileride ne hale geleceğini sizler düşünün. Ya da işte ileride ne hale geleceği hepinizin takdirine bırakıyorum falan gibi. Yani böyle işte eğer denize bu şekilde atacak olursanız ileride kokudan durulmayacaktır. Hep geleceğe yönelik de bir öngörü, bir vizyon geliştirmeye çalışıyor. Yani şimdi bugün bunları yapıyorsun düşünmeksizin ama sonrasında ne olacağını na dair birazcık böyle öngörülerde bulunan fermanlar veya nizamnameler görüyoruz. Dolayısıyla çevre anlayışı aslında Osmanlı'da dediğim gibi bir anlayış olarak gelişmiştir. Bilmeden, yani bilinçli olarak yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir anlayış var. İslam hukukundan, İslamiyet'ten gelen bir anlayış var. Emanet olduğuna yönelik. Ama teknolojiyle, sanayiyle baş edemeyerek, bunun olumsuz sonuçları dolayısıyla baş edemeyip karşılaştığı çevre sorunları olmuştur. Bunu da elinden geldiğince nizamnamelerle çözmeye çalışmıştır kendi içerisinde devlet. Ve vatandaşı bilinçlendirmeye çalışmıştır.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Osmanlı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çevre anlayışı ve bilinci üzerine detayları bizimle paylaştı değerli hocamız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi dünden kalanlar köşemizde. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Evet, bugünlük bu kadar Hayatın Seslerinden, ama yarın TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Seslerinde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.